A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle sonbahar ve kışın geldiği bu günlerde bize hekim olarak en çok soru suallerden bir tanesi özellikle ateş ve özellikle de bazı rahatsızlıklar, özellikle de su metabolizması, bazen B12 vitamini, bazen fitoterapi uzmanı olduğumdan dolayı bazı yiyecekler. Cep telefonuyla ilgili, mobil telefonlarla ilgili sualler geliyor. O sebepten dolayı da çoktandır düşündüğüm bir program konusu vardı. O da nedir? Sizden gelen mailler ve telefonlara binaen bazı sualler ve cevapları özellikle bugün konuşmaya gayret edeceğim. Yani dinleyici, yani sizlerin, siz değerli dinleyenlerimin sorularına özellikle cevap vermeye çalışacağım. Tabii bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, özellikle su hakkında çok sual geliyor. İşte hocam, suyu nasıl içmeliyiz? Susayıp da mı içmeliyiz? Mutlaka şu kadar litre mi içmeliyiz? Yemekte mi içelim? Soğuk su mu içelim? Sıcak su mu içelim? Gibi sualler. Bir defa susuz olmaz. Bu neden çok önemli? Yani su içmemenin hiç bahanesi olamaz. Su içmenin artıları çok fazla. Yani bir insanın su içmemesinin bahanesi ve zamanı da olmaz. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Her susadığınızda su içebilirsiniz. Yani susama hissiyatı sizin su açlığınızı gösterir. Lakin bazen öyle noktalar olur ki özellikle mesela çocuklar susuzluk ifadelerini, hislerini bilmezler. Zorlanırlar ifade eder. Yaşlılar, bazı kronik rahatsız olanlar susuzluklarının farkına varamayabilirler. O sebepten dolayı da su içmeyi susama hissiyatıyla paralel götürmek hata olur. Bunu hocam neden söylüyorsunuz? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela en yakın, kendi Allah ömürler versin, babacığım var. Aynı şekilde kayınpederim de bu şekilde. Yani 40 yıl bizim Beypazarı diliyle su vermezseniz demez ki ben su istiyorum. Demez. Suyu diyor ki ben ilaç gibi görüyorum. Yani su içemiyorum. Ha, böyle durumlarda, yani susuzluk hissiyatı tam belirlemediğinde ya da suya karşı böyle bir istek ve arzusu yerlerde ise o zaman ne yapacağız? Bu kişilere suyu aynen bir ilacı verir gibi düzenli olarak içmelerini sağlayacağız ve kontrol edeceğiz. Peki miktar ne kadar olmalı? Şimdi tabii su içmenin belirli bir kuralı yok ama biz yine de bazı püf noktalarını söyleyelim ve miktarı ona göre belirleyelim. Bir defa en önemli olay, ilk önce söyleyeceğimizi söyleyelim. Mümkünse imkanlar dahilinde suyu temiz ve güvenli içeceğiz. Ve su içerken özellikle dikkat edeceğiz. Mümkünse imkanlar dahilinde plastik değil, cam. İster evde, evlerinizdeki kullandığınız damacana olsun, ister ellerinizde taşıdığınız ufak 0.5'lik ya da işte 0.3'lük ya da işte efendim 1.5, ne derseniz, bir şekilde cam olmasına imkanlar dahilinde özellikle dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü plastik doğanın maalesef en büyük tehdidi ve biz de bu tehdide lütfen bile bile lades olmayalım. Hocam çok pahalı. O zaman ne yapabiliriz? Bir şekilde pahalı geliyorsa yanımıza, içine su koyduğumuz matarayı taşıyabiliriz. Çok sevdiğim bir büyüğüm, Allah rahmet eylesin, şöyle yapardı. Ben Beypazarlıyım, Ayaş bize çok yakındır. Testi alırdı mesela. Bu sulardan, evine gelen damacana sulardan, işte plastik suları güzelce, onu da çok güzel yapardı. Bu testileri doldurur ve testilerde bekletirdi. Ve testiden su içerdi. Hem yazın hem kışın çok da güzel olurdu. Yani imkanlar dahilinde, tekrar söylüyorum, bu tırnak içerisinde cam suyu, yani cam şişeyi tercih etmenizi öneririm. Bile bile plastiğe yanaşmakta gerçekten sağlık açısından şu an konuşamayacağım belki saatler süren birçok maalesef sıkıntılar var. Şimdi diğer en çok suyla ilgili sorulardan bir tanesi, hocam yemekte su içelim mi içmeyelim mi? Şimdi bu konuda tabii biz hekimler ya da bu konuyla uğraşan bazı diyet uzmanları ikiye bölünmüş durumda. Yani kimisi der ki özellikle yemek yerken özellikle su için, kimi de der ki özellikle yemek sırasında su içmeyin. Şimdi aslında ben de şahsım adına şöyle düşünüyorum. Su içme işini yemekle iç içe sürdürmek doğru değil. Yemek sırasında su içmemekte gerçekten fayda var. İçmeyelim. Şahsi düşüncem bu. Neden? Çünkü yemek yerken içtiğimiz her su her şeyden önce de midede bir dolgunluk ve doygunluk hissiyatı yaratacaktır. Bu da özellikle bizim beslenme dinamimizi de beslenme ritmimizi bozacaktır. Ayrıca bir de şöyle bir olayımız var. Mide çok akıllı bir yapı. İşte kendine özgü dokuları var. Efendim ürettiği asitler var. Sindirme faaliyetlerinde kullandığı enzimler var. İşte su içmek midenin gıdaları sindirme süreçlerini bozabileceği için yemek yerken hatta yemek öncesi ve sonrası imkanlar dahilinde içmemekte fayda var. Ha, diğer arkadaşlar da ne diyor bunun tersini savunanlar? Özellikle yemekte su içmeyi faydalı görüyorlar. Hatta diyorlar ki işte dolgunluk hissi yaratır, diyet yapanlar, rejim yapanlar daha hızlı işte efendim sofradan kalkar, midenin boşalması hızlandırır. Ama özellikle de eğer böyle bir düşünce varsa da herkes kendi ritmini ve kendi zamanlamasını bedenini dinleyerek oluşturması lazım. Ben yemek öncesi, yemek sırasında ve yemek sonrasında su tüketilmesini çok çok tıbben doğru bulmayan bir hekimim. Şimdi sıra geldi, ılık mı içelim, çok soğuk mu, soğuk mu içelim? Şimdi bir defa ben akupunkturla da uğraştığım için geleneksel ve tamamlayıcı tıpla Çinlilerin güzel bir alışkanlığı var. Asla ve asla buzdolabına su koymazlar. Yani soğuk su içmezler. Suyu içmenin en güzel yaklaşımı normal çeşme suyu sıcaklığında. Yani efendim ne sıcak ne de çok soğuk. Ilık içmekte fayda var. Hele bir de sabahleyin ilk kalktığınızda. Sabah bir bardak ılık suyla güne başlamak özellikle yemek borusu, mide ve bağırsak sistemimizi çok çok rahatlatır. Şimdi bana soruyorlar hocam ben çok soğuk suyu seviyorum ancak kesiyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Böyle saatlerce yol almış, kilometrelerce hız yapmış bir arabanın hadi bakalım motorun üzerine şöyle bir suyu dökün. Cos diye bir ses gelir. O sebepten dolayı da oradaki dokular, özellikle ağız yapısı, yemek borusu, özellikle yemek borusu mide bileşkesindeki sfinkter. Ayrıyeten midemiz bu yapılar özellikle bu kadar soğuk suya hele sabahın ilk günlerinden itibaren hele sıcak bir yemek yedikten sonra kolay kolay adapte olamaz. O nedenle mümkünse çeşme suyu sıcaklığında ılık su içmeye gayret edelim. Peki ayakta mı oturarak mı? Ben özellikle ayakta değil de oturarak su içmeyi özellikle tercih ederim. Lütfen ayakta su içmemeye gayret edin. Özellikle yemek borusu mide bileşkesinin olduğu yerde ki sfinkterin ve midenin dolgunluğunun özellikle ayakta dumping yani bir şekilde direkt yemek borusu mide sistemini direkt geçip bir şekilde 12 parmak yani duodenuma doğru gider. O sebepten dolayı imkanlar dahilinde oturarak içmeyi tercih edin. Diğer taraftan su, hızlı mı içelim, yavaş mı içelim? Tabii ki yavaş içelim. Suyun bir süre ağzınızda kalmasına müsaade edin. Neden? Çünkü suyun bir süre ağzınızda kalmasına yani yudum yudum içmenizde şöyle bir fayda var. Özellikle sindirimin çok önemli bir yapısı olan tükürük bir şekilde bu sayede artacak. Hazım gücünüze katkı sağlayacak. Zaten biz Türklerin çiğneme sayısı yaklaşık her lokmada maalesef 2-3. Bu çok kötü bir şey. Neden? İyice çiğnenmemiş yiyeceklerin enzimi ve sindirimi zor oluyor. Ve kilo alma, dispepsi ve hazımsızlık da çok önemli bir problem. Peki ideali 15-20 defa çiğnendikten sonra lokmanın yutulması. O sebepten dolayı da ılık suyu içeceğiz. Bir şekilde ayakta içeceğiz, yavaş ve sakin içeceğiz, bir sürü ağzımıza kalmasına müsaade edeceğiz. Bir de yumuşak suları efendim değil, sert suları tercih edeceğiz. Çünkü mineral içeren alkali güçleri daha yüksek sulardır sert sular. Yumuşak değil, sert suları da tercih etmenizi. Sıra geldi sohbetimizin başındaki konuya. Ne kadar su içelim? Şimdi bir yetişkin hiçbir fiziksel aktivite, spordur, yürümektir, işte kol, kas gücü ne derseniz, hiçbir fiziksel faaliyet göstermese bile günde ortalama olarak 2 ila 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Bu net olarak bellidir. Yani bu yazın değişir, kışın eyvallah. Neden? Özellikle bağırsaklarımız ve böbreklerimiz, özellikle derimiz, ciltle, bir de solunum yoluyla biz ciddi şekilde dışarıya suyu çıkartırız. İşte küçük abdestle, büyük abdestle, terlemeyle ve akciğer solumayla. Şimdi aktivitemiz, kaslar faaliyetlerimiz, kassal faaliyetlerimiz ne kadar fazla, bulunduğumuz ortam ve hava şartları ne kadar sıcaksa, kaybettiğimiz ya da diğer bir deyişle ihtiyaç duyduğumuz suyun miktarı da o oranda muhakkak artacaktır. Özellikle de efendim kronik bir hastalığımız var. İşte idrar söktürücü bir ilaç alıyorsak, Allah korusun bir ishal ya da kusma olayımız varsa doğal olarak da kayıplar artacak. O sebepten dolayı da bizim özellikle kriterimiz normal kalori, yani yaklaşık 1500-1800 kalori harcayan bir hanımefendinin yaklaşık 1,5-2 litre su. Özellikle 2000-2500 kalori harcayan bir erkeğin yaklaşık 2 ila 2,5 litre suya ihtiyacı var. Tabii bu su ihtiyacımızı, yani sıvı ihtiyacımızı sadece suyla karşılamıyoruz. Bunun yanında sıvı içeceklerimiz var, efendim hoşaflarımız, ayranlarımız var. Sıvıdan zengin besinlerimiz var. Sıvı ağırlıklı özellikle de çorbalar, işte sulu yemekler var. Bunlar da özellikle su ihtiyacımızı gidermeye de faydalı. Şimdi bunu şöyle söylüyorum. Hocam o zaman şöyle dediniz ya, babanız sudan çok hoşlanmıyor. Onun yerine efendim 2-2,5 litre ayran içsin, hoşaf içsin. Bu da doğru değil. Çünkü suyun özellikle yapısal olarak yerini kolay kolay hiçbir sıvı tutamaz. En azından 2-2,5 litre suyu sağladıktan sonra, bunun üzerine isterseniz, ben öyle hastalarıma ve danışanlarıma söylüyorum, günlük 3-4-5-6 litre sıvı alabilirsiniz ama bunun 2-2,5 erkekte, 1-1,5 en az kadında su olmalı. Üzerine artık ne koyarsanız işte her türlü sıvı olabilir. Ama özellikle de gazlı içeceklerden özellikle uzak durmanızı da öneriyoruz. Şimdi gelelim yine en çok bize gelen suallerden bir tanesi. Yaz ayının en güzel meyvelerinden bir tanesi karpuz. Karpuzla ilgili çok sualler geliyor. Neden? Çünkü şöyle bir düşünce var. Efendim karpuz kalori olarak çok yüksek bir kalori. Efendim çok karpuz yemeyelim. İşte diyetlerde karpuza yer verilmiyor. İşte yarım dilim falan filan, böyle sualler geliyor. O nedenle karpuzu konuşmak istiyorum. Yazın en lezzetli ve en güzel faydalı meyvesi olan karpuzun da hakkını vermek lazım. Şimdi çok güzel özellikleri var. Bir defa efendim zannedildiği kadar yüksek kalorisi yok. Çok güzel bir örneğimizdir. Çok güzel bir rakamdır. 100 gram karpuz yediğimizde yalnız ve yalnız 30 kalori civarında enerji alıyoruz. Yani kararında yersek, kalkıp da kocaman bir karpuzu yemezsek rahatlıkla rejim ve diyet yapanların menülerinde olabilecek bir yiyecek grubu. Neden? Çünkü çok çok çok güçlü vitamin ve mineral kaynağı. Birçok mineralden, mesela potasyumdan, mesela vitamin olarak E vitamininden, C vitamininden çok çok zengin bir yiyecek. Diğer taraftan da özellikle potasyumu, C vitamini, E vitamini ve sulu meyve olmasından dolayı da böbrekleri çok iyi çalıştırır. B vitamini içerdiği bakımından da kuvvetlidir. B1 ve B6 vitaminleri içerir. Şimdi diğer bir önemli özelliği. Bundan önceki sohbetlerimizde de konuştuk. Müthiş bir madde var. Hani herkes domatesle özleştirmiş. Likopen. İşte bu likopen dediğimiz madde müthiş bir madde. İşte karpuz mükemmel bir likopen madde kaynağı. Kırmızı mucize. İşte domatesde var dedik, karpuzda var dedik, şalgamda var dedik, kırmızı bir tür birçok yiyecekte var dedik. Peki likopen neye yedi? Özellikle erkekler için çok önemliydi. Özellikle prostat kanserinden koruyordu. Yine hem bayanlar hem erkekler için kalp krizinden koruyordu likopen. Yine bayanlarımız için meme kanserinden koruyordu. Estetik ve dermatolojik olarak cildi güzelleştiren bir maddeydi. İşte karpuzda bol miktarda likopen maddesi var. Diğer bir ikinci madde, diğer meyvelerde az olan, karpuzu yüksek olan sitrulin diye bir madde var. Peki sitrulin nerede biliyor musunuz? Sitrulin o meşhur hani karpuzun kırmızı tarafını böyle kesip de altındaki beyaz kısmını böyle bırakıyoruz ya. Hatta bazıları çok şeydir, hassastır. Çok şey alır, kalın alır, bayağı bir gider. İşte karpuzun en güzel sitrulin dediğimiz maddesi işte o kırmızı kısmının alt bölümündeki hafif pembe beyaz tabakada bol miktarda var. Özellikle de sitrulin neden önemli? Arginin ve nitrik oksit özellikle de katkı sağlayan bir madde. Damarları korur, düz kasları korur. Özellikle erkekler için, özellikle ürogenital sistemler için çok çok etkili bir maddedir. Sitrulin, o nedenle hocam ne salık veriyorsa şunu söyleyelim. Karpuzu yedikten sonra imkanlar dahilinde o beyaz, hafif beyaz kırmızı kısmından da bir parça tüketmeye gayret edin. Çok çok güzel bir madde içerir. Sitrulin diye bir madde. Karpuzuna böyle hakkını verelim. Evet, diğer bir soru. Özellikle bademle ilgili çok sorular geliyor. Bir defa bademle ilgili en büyük yanlışlardan bir tanesi, lütfen bademi kavurmayalım. Çiğ badem. Neden? Çünkü bademin dışında bir zar var ince. Bu bademin içini kaplayan kahverengi ince zar. Özellikle bu o kadar önemli ki, çünkü bu badem bu dışını saran ince kahverengi hafif kırmızımsı zar çok güzel bir madde içeriyor. Ne maddesi içiyor biliyor musunuz? Resveratrol dediğimiz, yalnızca bizim şimdiye kadar siyah üzümün çekirdeğinde ve siyah üzümün kabuğunda bulduğumuz bir madde. Ama farkına vardık ki bademde de var. Özellikle ne işe yarıyor? Özellikle de bu madde içerisindeki bu madde serbest radikalleri yok eden, yani vücuttaki enflamasyonu gideren, böylece de özellikle kalp krizi, inme gibi olaylardan koruyan, damar yapısını koruyan, vücuttaki enflamasyonu engelleyen, vücutta özellikle tümörel olaylara karşı koruyucu etkisi olan bir madde. Lütfen üzümü yerken çekirdeğini kıtır kıtır yiyin. Kabuğunu yiyin özellikle de. Yani üzüm, hatta ben hastalarım ve danışanlara şunu söylüyorum. Üzüm çekirdeğinin tozunu özellikle tüketmelerini, nasıl? Birçok mesela bu konuda iyi olan aktar arkadaşlarımızda ya da bu konuda uğraşan fitoterapik eczanelerimizde var. Üzüm çekirdeğinin tozu, yani üzümün çekirdeğinin toz haline getirilmişi. Ne, nasıl yapıyoruz? Bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı günlük tüketiliyoruz. Çünkü cevizde mucizevi bir madde var. Resveratrol. Yani bu resveratrol maddesi mükemmel. İşte bu bademde var, ama çiğ bademde var. Şimdi eğer bir şekilde siz bademi kavurursanız ya da dışındaki o ince kabuğu soyup atarsanız bu maddeden mahrum kalıyorsunuz. Peki hocam, sadece bu madde mi var? Diğer taraftan bademde arginin dediğimiz madde var. Demir var, magnezyum var, kalsiyum var. Bademde çok ciddi E vitamini var, biyotin var. Bakın, biyotin ve E vitamini. Hemen özellikle benim sohbetlerimi dinleyenler bilir. Saç için çok önemli iki madde. Biyotin ve E vitamini mükemmeldir. Saç dökülmesi, saç cansızlığı, saçlarında özellikle yüzsüzlük, işte tararken tarağına çok fazla saç gelen insanlarda özellikle ben iki yiyeceği sofralarına eksik etmesin derim. Bir tanesi tahindir. Çinko bakımından çok önemlidir. Bir tanesi bademdir. Biyotin ve E vitamini açısından çok önemlidir. Aynı zamanda çok ciddi bir protein kaynağıdır. Yani yaklaşık olarak bir yumurtada 6 gram protein olduğu düşünülürse, bademde de yaklaşık olarak bir su bardağı bademde 7-8 gram kadar protein vardır. Bademle ilgili böyle bir olayımız var. Yani mükemmel bir Allahu Teala'nın özellikle bir gıdasıdır. Bunun dışında yine en çok sorulardan bir tanesi, son zamanlarda danışanlarım da bana çok soruyor. B12 iştah açar mı? Şimdi bir şekilde hiçbir vitamin. Bir defa onu söyleyelim. Buna B12 de dahildir. Çünkü B12 kullanma son zamanlarda arttı. Özellikle hapını ya da iğnesini yaptıranlar çok fazla B12 seviyesini baktırıp da düşük olanlar yaptırıyor. Bu arada B12 vitamindeki seviyemiz minimumumuz 500, idealimiz 750, tavanımız 1000 diye söylemiştik. Şimdi bu noktada hemen soru geliyor. Hocam, B12 düşük, takviye alacağım ama iştah açar mı? Kilo aldırır mı? Bir defa prensip olarak hiçbir vitamin. Tabii ki de B12 vitamini kilo aldırmaz, iştah açmaz. Ama şöyle olabilir. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Kişide çok ciddi bir vitamin eksikliği vardır. Ağır bir vitamin eksikliği vardır. Bu da ne yapar efendim? İştah kaybı yapar. Şimdi bu noktada eğer çok ağır vitamin eksikliği olup iştahı kapalı olan bir insanda siz B12 vitamini verirseniz o kişideki bu kapıyı açmış olursunuz. Yani güzel bir netice alırsınız. İştah açılır, yani yerine gelir. Ama normalde kahvaltısını, öğlenin, akşam yemeğini güzel güzel yapan, herhangi bir vitamin eksikliği olmayan bir insana dışarıdan B12 verdiğinizde normal iştah seyrini hiçbir şekilde bir tık dahi olsa arttırmaz. Bunu da söyleyelim. Şimdi tabii B12 özel bir vitamin. Suda erir, efendim ısıya dirençlidir, ışığa duyarlıdır. Özellikle karaciğerde depolanır. Mesela sinirleri, miyelin kılıflarını korur. Kemik iliğinde kırmızı kan hücresi yapımını arttırır. Demirin depolanmasını sağlar. Ağrı olaylarına çok etkindir, enerji sağlar, ders çalışırken çok etkinliktir, halsizlik, güçsüzlük de çok önemlidir. Dengede mesela vertigo, baş dönmesi, tinnitus, kulak çınlaması, ellerde ayaklardaki uyuşukluklarda, karıncalaşmalarda çok çok etkindir. Özellikle unutkanlık, Alzheimer, demans olaylarında çok çok bunama o üzerine çok çok etkidir. O sebepten dolayı da B12 noktasında takviye noktasında hocam tablet mi alalım, şurup mu alalım, intramüsküler enjeksiyon soruları geliyor. Bir defa eğer imkan var ise intramüsküler enjeksiyon formunun oral, yani ağızdan alımına göre 50 bin kat kadar kuvvetli olduğunu da söylemiş olalım. Yani intramüsküler enjeksiyonlar oral alım B12'den çok çok daha etkindir. Bunu da söyleyelim. Şimdi diğer bir sual. Bazen uçuk ve zona çıkıyor. Yani herpes dediğimiz virüslerle bulaşan uçuk enfeksiyonları. Şimdi bağışıklık zayıflayınca uçuk ya da diğer bir şekli olan zona görülür mü sorusunun cevabı çok soruluyor. Şimdi bir defa bedensel ve ruhsal bir zorlanmada özellikle bağışıklık sistemimiz zayıf düşünce bir yerlerden bu zona çıkma ihtimali var mı? Var. Nerelerde? Yüzde çıkabiliyor. Sırtta, bayanlarda, meme hatlarında sık görülen yerler. Şimdi zonanın en büyük problemlerinden bir tanesi zona enfeksiyonu, böyle bir bağışıklık sistemi düştükten sonra, çıktıktan sonra bakın aynı yerde, biz ona dermatom deriz. Yani cildin aynı yerinde 1 sene, 2 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene, 60 sene sonra yine aynı yerde çıkabilir. Orada uyku halinde kalır. Ve ne zaman kişinin özellikle ve özellikle de bağışıklık sistemi düşerse ki buna en fazla sebep de strestir. Stres olduğu vakit maalesef o zona enfeksiyonu ya ilk defa çıkar ya da daha önceden çıktığı yerde tekrar belirir. Bunu da söylemiş olalım. Bu da çok gerçekten uçuk ve şey noktasında, zona noktasında sual gelen yerlerden bir tanesi. Evet, son sohbetimizin son sayfalarında yine bu kolajen ve kıkırdaktan çok sualler almaya başladık maillerle. Hocam kolajen takviyesi alalım mı ya da eklemlerimizi, kıkırdaklarımızı nasıl koruyalım? Bir şekilde özellikle ve özellikle bir defa eklemlerimizi en çok da kullandığımız diz eklemleri, kalça, ayak bileği, el bileği ve dirsek. Bunlardan özellikle çok sıkıntı olan yerlerden bir tanesi diz eklemi. Şimdi bir defa diz eklemi ile alakalı olarak son zamanlarda her 3 kişiden bir tanesinde diz kalça problemi ağrıları görmeye başladık. Özellikle de bu neden kaynaklanıyor? Ya aktivite yok ya da yanlış aktivite var. Hocam ne demek istiyorsun? Aktivitenin yanlışı mı olur? Yanlışı da olur. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi bir defa hareketsizlik eklemler için kötü. Hareket etmeye başlıyorum ama yanlış hareket ediyorum. Neden? Çünkü yürüme gibi doğal bir aktivitenin yerine ciddi yükler bindiren, mesela koşma ciddi bir şekilde problem doğuruyor. O sebepten dolayı da ben koşmanın özellikle eklemlere, eklem yüzlerine zorlanma ve travmalara yol açabileceğini düşünüyorum. Bunu aynı zamanda evlerde kullanılan bisikletler, yürüme bantlarında da aynı şekilde. Peki ne yapalım? Yürümek, imkanlardan da yüzmek. Peki şimdi doğal olarak ne yapabiliriz? Özellikle hele 40'ından sonra biraz da kilomuz varsa özellikle yürümeyi tercih edeceğiz. Ama spor ayakkabılarıyla, spor kıyafetleriyle mümkünse doğada. Yiyecek olarak ne alabiliriz? Doğal olarak hangi yiyecekler bizim eklemlerimizi özellikle kuvvetlendirir? Bir tanesi omega 3 zengini besinler 1. Özellikle yağlı balıkları sık tüketmeye gayret edelim. Hocam böyle bir şansım yok. Ne yapabilirim? Omega 3 destekler alabilirsiniz. Bu bir. İkincisi kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin olan süt ürünlerini ama özellikle de yoğurt, özellikle lor peyniri, özellikle kaşar peyniri. Çünkü en fazla kalsiyum ve D vitamini lor peynirinde var, efendim kaşarda var. Bunları unutmayalım. Daha sonra yoğurt ve süte geliyoruz. Demek ki omega 3 dedik. Kalsiyum ve D vitamini kaynağı süt ürünleri ve yoğurt dedik. Üçüncüsü özellikle bakın çok ilginç. Belki de ilk defa duyuyorsunuz. Portakal. Neden? Özellikle hesperidin diye bir madde var ki eklem dostudur. O da çok miktarda portakalda vardır. Yine bir güzel maddelerden bir, ha bu arada sadece portakal mı, mandalina, limon gibi tüm turşuculuklar da var, onu da söyleyelim. Yine eklem dostu besinlerden bir tanesi zeytinyağı. Özellikle güçlü miktarlarda eklemdeki enflamasyona giderici madde içerir zeytinyağı. Yine bakın hususi bir sohbet yapmıştık zerdeçalla ilgili. Zerdeçal da böyledir. Zerdeçal da mükemmel bir eklem dostudur. Yine önemli bir madde ceviz. Neden? İçerisinde omega 3 ve magnezyum vardır. Ceviz de çok önemlidir. Yine sakatatlar, işte kemik suları, sakatatlar, paça, et suyu, tavuk suyu çorbası, bol kemikli et yemekleri, hatta mümkünse kılçıyla beraber yenilen işte hamsi gibi bizim balıklarımız, mümkünse de kılçıyla beraber kıtır kıtır yemek lazım. Yine özellikle kolajenden, proteinden zengin birçok gıda. Bunların içerisinde de tabii en önemlisi, tekrar söylüyorum, paça, özellikle et suyu, tavuk suyu çorbası ve bol kemikli et yemekleri de bunların faydası. Son olarak belki de ilk defa duydunuz. Hocam var mı yemin? Evet, ananasta da bol miktarda kolajen üretimi sağlayan bir madde var. Yine son olarak da bizim çok sevdiğimiz ve sohbetlerde yer verdiğimiz sarımsak da özellikle eklemleri besleyen bir madde. Ama biz yine de eklemlerimiz için kemikli hayvan etlerini, özellikle tavuğu, hindiyi, kırmızı eti, balığı lütfen bu arada kısık ateşte bol suyla, sulu tencereme ya da buğulama şeklinde pişirerek eklemlerimizin faydası için tüketmeye gayret edelim. Evet efendim, bugün özellikle sizlerden gelen suallere cevap vermeye çalıştık. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusuna yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.